Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 27. sözün zeyli sahabeler hakkındadır. Mevlana caminin dediği gibi derim. Ya Resulallah, çi bahşet çünseki eshabi kef, dahli cennet şevem, der zumre eshabi tu, avravet der cennet men der cehennem ki revaset, eski eshabi kef, menseki eshabi tu. Bismihi subhane, ve in mi şeyin illa yusabbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezina ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum ila âhiril âye. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım süleha sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatları nedir? El cevap, enbiyadan sonra nev-i beşerin en efdali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatın icmağı bir hücceti kat'adır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tereccüh edebilir. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabilere fazilet-i külliye noktayı nazarında yetişilmez.
Gülen Bey, bu özür mesela sahabeler tabi en gada sonra da en...
Evet. En büyükleri.
Peki Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam bunlar zamanda da yaşayan hani onlarla bir
evet.
muhatap olan
evet.
o havariler
evet.
onlar da aynı o derece.
Onlar da derecelerine göre öyle olabilir doğru.
Orada,
yani evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı evet. kendi ümmeti içerisinde ne kadar yüksekse
evet.
Hazreti Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam vesaire enbiyanın zamanında yaşayan onların ashabı diyelim, dostları diyelim
evet.
kendi ümmetleri içerisinde en efdalleridir.
Aynı
Aynen öyle. Çok güzel. Allah razı olsun. İyi bir hatırlatma maşallah.
Aynen güzel bir şey.
Maşallah. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Şimdi sahabeler hakkında arkadaşlar ileri geri çok konuşan insanlar olabiliyor. İlahiyatçı kökenli olabilen, başka bir meslekte olabilen, çeşitli kitaplar okumuş olabilen bazı insanlar bazı rivayetleri görüp onları müstakil düşünüp bazı yanlış ifadeler, yanlış muhakemeler yapabilir. Bunlardan birisi de sahabelerle kendimizi kıyaslamak. Biz sahabelerden daha üstünüz diyen çok insanlar duyabilirsiniz. Niye daha üstünsünüz? Çünkü Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Beni görmeden iman eden insanlar sahabelerimden, beni görüp de iman edenlerden daha üstündür diye bazı rivayetler. Bunların sahih olmayanları var. Yani uydurma hadis olanları var. Ya da uydurma ifadeleri olanlar var. Bir de sahih olanlar var. Zaten uydurmalara biz karışmıyoruz. Sahih olanları değerlendirdiğimiz vakit acaba bu gibi hadislere, bu gibi rivayetlere biz ehli sünnet vel cemaat, ehli iman nasıl bakmamız gerekiyor? Bu gibi meseleler arkadaşlar bir tek hadis, bir tek ayet ya da herhangi birisinin bir tek ifadesi nazara alındığı vakit bazı yanlışlıklara girebiliyoruz. Oysa biz başta Rabbimize soracağız bu hadiseyi. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerine, sonra icma-ı ümmet dediğimiz alimler topluluğuna soracağız ve bu mesele hakkında biz fikir yürüteceğiz. Yani ashab mı daha üstün, sonradan gelip de Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden iman edenler mi daha üstün diye bu muhakeme ondan sonra biz varabiliriz. Dolayısıyla üstadımız bize bu pencereyi açıp bu pencereden bize hadiseyi gösteriyor. Başta Rabbimiz bu konuda ne diyor? Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam külli ifadeleri bu konuda ne diyor? Sair semavi kitaplar bu konuda ne diyor? Alimlerin topluluğu bu konuda ne diyor? Bunlar önümüze getiriyor. İşte onların makamı, işte bizim gibi insanların makamı diye bize hakikati gösteriyor. Nefisle, heva ile ya da başka yanlış değerlendirmelerle bir sonuca ulaşanlar devamlı hem aldanmış hem de aldatılmıştır. Evet. 27. sözün zeyli sahabiler hakkındadır. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim. Mevlana Camii zamanında yaşamış büyük bir veli, büyük alim. Ya Resulallah, çi başet çün seki ashab-ı kehf. Hiç reva mıdır ki ashab-ı kehfin köpeği cennete gitsin de dahli cennet şevem der zumra ashab-ı tu. Hiç mümkün müdür ki ashab-ı kehfin köpeği Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete gitsin de senin ashabının köpeği olan benim gibi birisi cennete girmesin. Au revat der cennet men der cehennem ki revaset. Au seki Ashab-ı Kehf o Ashab-ı Kehf'in köpeği men seki Ashab-ı tu. Oysa ki ben senin ashabının köpeği. Ya çok enteresan bir ifade. Bismihi Subhaneh وَاِنْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla beraber olanlar اَشِدَّ وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında da çok merhametli insanlar. Oysa devam ediyor. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ Sen onları görürsün. رُكَّعًا Çok rükû edenler. Succeden, çok secde edenler olarak görürsün diye ayet-i kerime böyle onlar ne yapıyor? Methediyor. Ondan sonra ذَٰلِكَ مَسَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ وَمَسَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ gibi ifadelerle hem İncil'de hem de Tevrat'ta da Cenab-ı Hakk'ın onları övdüğünü ayet-i kerime bize ne yapıyor? Ders veriyor. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım süleha sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatları nedir? Yani bazı rivayetler duyuyoruz. Daha sonra gelip de iman eden bir kısım insanlar sahabelerden daha üstündür. Üstün olabilir gibi ifadeler rastlıyoruz. Bunlar sahih midir? Sahih ise bunların hakikatları nedir? El cevap. Enbiya'dan sonra nev-i beşerin, insanların en efdali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatın icmağı bir hücceti kata'dır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Bakın. Ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın rıza gösterdiği, razı olduğu 73 fırkadan fırkay naciye dediğimiz kurtulmuş olan fırkadır. Bunların tamamı ittifak etmişler. İcma derecesinde beraber birleşmişler. Hangi konuda? Enbiya'dan sonra insanlar içerisinde en faziletli grup, en faziletli insanlar Ashab-ı Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Bu kat'i bir hüccettir ki Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği bu gibi hadisler cüz'i bazı şeylere işaret ediyor. Kemalata işaret ediyor. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tercüh edebilir. Mercuh ve racih bu kitap bir anlaşılırsa mesele biraz daha çözümlenir. Mercuh, arada bir tercih edilen. Raci, genellikle tercih edilen. Fakat bazı cüz'i durumlar var ki, bazı özel vaziyetler, günler var ki, mercu, raciye tercih ediyor. Yani arada bir tercih edilen, her zaman tercih edilene göre daha da tercih edilebilir bir durum olabiliyor. Ne zaman? Bazı özel hallerde. Mesela bir misal verelim. Üniversite imtihanına giren arkadaşlarımız biliyor. Diyorlar ki bu giriş formlarında, burayı kesinlikle kurşun kalemle dolduracaksınız. Normalde dolma kalem kullansanız kabul edilmiyor. Tükenmez kullansanız yine kabul edilmiyor. Ama en adi bir kurşun kalemle doldursanız geçerlidir. Şimdi normal olarak baktığınız vakit altın yaldızlı ya da altın kaplama bir dolma kalem bile olsa o vakitte en adi bir kurşun kalemden daha geridir o vakitte. O kurşun kalem ondan daha üstündür, yani ona tercih ediliyor. İşte üstadımız da güzel bir formül bize veriyor. Madem ki bazı özel günlerde, bazı özel vakitlerde, bazı özel hallerde mercu raciye tercih ediyor, yani kurşun kalem dolma kaleme tercih edilebiliyor, öyleyse bazı özel hallerde sahabe olmayan, daha sonra mümin olan bazı zatlar sahabelere tercih edebiliyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Kureyş'ten bir alim gelecek, ilmi bütün dünyanın tabakalarını doldurabilecek. Kureyş'ten bir alim gelecek, ilmi bütün dünyanın tabakalarını doldurabilecek. Üstadımız bunu 19. mektupta nakletmiş. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Alimler diyorlar ki bu hadis İmam-ı Şafii'den haber veriyor. Şimdi İmam-ı Şafii'nin öyle bir ilmi var ki çok sahabelerde belki de yok. Demek ki hususi bazı fazilette, hususi bazı özelliklerde İmam-ı Şafii çok sahabeden üstün olabilir. Çok durumlarda geçmiş olabilir. Mesela bir hadis-i şerif daha. Farisli çocuklardan birisi gelecek. Din Süreyya'ya gitse bile, uzaya gitse bile, yıldızlara gitse bile o Farisi çocuk o dini Süreyya'dan dünyaya getirebilecek kudrette olacak. Şimdi bakın böyle insanlar gelecek. Kim bu? Kim olursa onu Allah biliyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmini havale ediyoruz. Ama üstadımız diyor ki alimler ittifakla diyorlar ki İmam-ı Azam'a işarettir. İmam-ı Azam'ın demek ki öyle bir ilmi var ki İslam dini tamamıyla dünyadan gitse, nereye? Uzaya kaçsa, o zat tekrar şu dünyada İslam dinini ikame edebilecek özellikle bir zat olacak. Belki de ilim yönünden çok sahabelerden üstün. Ama onun o üstünlüğü külli fazilette değildir. Cüz'i fazilettedir. Yani üniversite imtihanı vaktinde kurşun kalemin dolma kalemi olan üstünlüğü gibi özel bazı vakitlerde, faziletlerde İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi zatlar sahabelerden belki geçebiliyor. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında çok böyle ehli velayetin kabul ettiği bazı şeyler var. Ta Miraç'ta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ı arkada bıraktığı vakitte bile Kab-ı Kavseyn makamında "Ya Resulallah ayaklarını omuzuma al öyle çık" dediği rivayet ediliyor. Hazreti Resulullah soruyor, "Sen kimsin? Ben asırlar sonra senin soyundan gelecek Abdülkadir Geylani'yim" dediği rivayet ediliyor. Şimdi hiçbir sahabenin belki orada ruhaniyatı yok, bilemiyoruz.
Yani bu hadis-i şerif mi bu?
Bu evliyaların keşfen gördüğü bir şey.
Ha, keşfen gördüğü bir şey.
Hatta Hazreti Resulullah Aleyhisselam şunu ifade buyuruyor.
Bediye zamanında bu konuda şey yapıyor değil mi?
Üstadımız bu ifadeyi kullanmıyor ama Abdülkadir Genç'le ile alakalı çok farklı şeyler anlatıyor. Ama bunu doğrudan böyle bir üstadımızın ben hatırlamıyorum yani. Evet. Hazreti Resulullah'ın "Sen benim ayaklarımı omuzlarına aldığın gibi senin ayakların da velilerimin, alimlerimin omuzları üzerinde olsun" dediği rivayet ediliyor. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerini bir düşünün. Mesela kendi zamanında daha bebek, süt emen birisi, Ramazan girdiği vakit annesinin sütünü emmiyor. Evet. Hatta öyle artık meşhur olmuş. Gidin bakın Abdülkadir Geylani ya da Abdülkadir bugün süt emiyor mu etmiyor, emmiyor mu? Emiyorsa bugün bayramdır. Ya da Ramazan girmemiş. Emmiyorsa bugün Ramazandır diye Oradaki ümmet ne yapıyor? Ramazan'ı Bismillah deyip niyet ediyor. Çok enteresan bir şey. Böyle bir zat belki sahabeler içerisinde ortaya çıkmış değil. Herhangi bir sahabe annesinden doğup da Ramazan'da yemediği belki vaki değil. O hususlarda velayet kanadıyla çok sahabeleri belki de Abdülkadir Yanser'i geride bırakmış olabilir. Ama onun o üstünlüğü, onun o kemalatı cüz'i faziletler hususunda geçerlidir. Külli fazilet olarak baktığımız vakit sahabeleri geçebilecek, sahabelerden sonra geçen herhangi bir insan söz konusu değildir. Sahabelerden sonra gelebilecek en üstün zat Hazreti Mehdi'dir. Üstad Bevzanseri Hazreti Mehdi'nin makamını anlatırken sahabelerden sonra diye tabir ediyor 23. mektupta. Mesela dört büyük alim, dört büyük müştehit, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmet İbni Hanbel, onun sıra İmam Malik Hazretlerini anlatırken üstadımız, bu dört tane zat sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilebilir diyor. Sahabeden ve Mehdi'den sonra. Mehdi sahabelerden sonra zikrediliyor üstadımızın ifadesi. Demek ki umum ehli sünnet vel cemaat kabul etmişler ki sahabiler enbiyadan sonra en üstün makama sahip olan insanlardır. Onların içerisinde de mertebeler var. Onların içerisinde de dereceler var. Mesela Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir Sıddık için ifade ettiği bir hadis var. Ebu Bekir'in makamı bir kefeye imanı, bütün ümmetin imanı bir kefeye konsa Ebu Bekir Sıddık'ın imanı ağır basar. Demek ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık da sahabeler içerisinde ayrı bir yeri var. Çünkü peygamberlerden sonra en üstün makam sahabelerin diyoruz ama sahabelerden de Sıddık makamı. Onu da kimse geçemiyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki ben bütün ömrüm boyunca yaptığım ubudiyeti, yaptığım hizmeti, ettiğim duaları, kazandığım sevapları Hazreti Ebubekir Sıddık'ın bir tek kelimesine değişirim diyor. Versin bana, ben ona vereyim. Nedir ya Ömer? Hani Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde Miraç'a çıkıp geldi ya, evet. Miracını Kureyş'e haber verdi ya, evet. Kureyş onu yalanladı ya, evet. Daha sonra Kureyş işte Ebubekir geliyor. Ona gidelim de arkadaşının neler anlattığını söyleyelim. O da inkar etsin. O da onunla alay etsin dediler ya, evet. Hazreti Ebubekir Sıddık Kureyşlere ne cevap verdi? Bunları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mı söylüyor? Evet, o söylüyor. Onlar bekliyorlar ki haşa böyle ifade olmaz diyeceğiz, diyecek. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın tarihi ifadesi. O diyorsa doğrudur. İşte o diyorsa doğrudur ifadesi Hazreti Ebubekir'e Sıddık ünvanı alisini kazandırmıştır. Hazreti Ömer diyor ki ben bütün yaptığım hizmetleri, ubudiyeti, kazandığım sevabı hepsini o kelimeye değişirim. Var mısın ya Ebubekir? Hayır artık, o geçti artık. Biz de her gün bunu 10 defa, 100 defa söyleyebiliriz değil mi? Elimizde tesbih alıp o diyorsa doğrudur diyebiliriz. Ama önemli olan Hazreti Ebubekir Sıddık'ın içinde bulunduğu o buhranlı vakitte, o sıkıntılı haleti ruhiyede kemal imanla bu ifadeyi söyleyebilmesi, bütün sahabelerin hepsinde derecesine göre bu gibi kuvvetli bir iman var. İşte bizim imanımız nerede? Onların imanları nerede? Evet. Enbiya'dan sonra nev-i beşerin en efdali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatin icmağı bir hücceti kat'adır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh, racihe, tereccüh edebilir. Hususi bazı özelliklerde kemalat ve fazilet hususunda cüz'iyet alanında, cüz'iyet cihetinde bazı özel zatlar sahabelerden belki ileri geçmişler. Dediğim gibi İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, Abdülkadir Geylani gibi ya da Hazreti Mehdi gibi. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitayişkârane tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar. Cenab-ı Hak onlar ne yapıyor? Övüyor. Onlar ki Hazreti Resulullah'ın yanındadır. Onlar ki çok rükû edenlerdir. Onlar ki çok sücud edenlerdir. Onlar kafirlere karşı çok şiddetli, birbirlerine karşı çok merhametli. Onlar işte şöyledir, onlar böyledir diye Sure-i Fetih'in ahirinde Cenab-ı Hak sitayeşle, övgüyle bahsediyor. Ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabilere fazilet-i külliye noktayı nazarında yetişilemez. Külli fazilet noktayı nazarında sahabelere yetişilemez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazamun eden üç hikmeti beyan edilecek. Birinci hikmet. Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyr-i sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Arkadaşlar öyle enteresan sahabiler gelmiş, öyle enteresan sahabiler yetişmiş ki bir an sohbet-i nebeviyeye mazhar oluyor, öyle bir kemalat kesbediyor, öyle ilerilere gidiyor, öyle yüksek mertebeler, feyizler, sevaplar kazanıyor ki başka birisi 40 senede hatta 400 senede kazanamıyor. Niye? Çünkü kendisinde cevher var, doğru. Ama her insanda cevher var. Ama asıl o cevherin muhatap olduğu ilahi vahiy. Kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir anda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle, iksirli olan o ortamıyla buluşunca bir anda ne yapıyor? Alev alıyor.
Umbaren zatını görmek değil, evet. Onu rüyada görmek bile ya. İnsana o kadar değişik haller
tutuyor. Şey hakikaten.
Cenab-ı Hak özü bizi de
anlıyor. Ya. Enteresan değil mi?
Ya.
Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki Sohbet-i Nebeviye, Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın sohbeti öyle mükemmel bir hava veriyor ki, mükemmel bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat, bir dakikada ona muhatap olan bir zat senelerle seyr-i sülüke mukabil, yani manevi inkişaf alanlarında seyr-i sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Hakikate ne yapıyor? Eriyor. Çünkü sohbette insibah ve inikas vardır ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manevi ortamı, onun o siması, onun haleti ruhiyesinin doğrudan aksedilmiş hali. Ya, öyle mükemmel bir şeydir ki başka birisi senelerle seyr-i sülüke dalmaya çalışsa yine de ona ne yapamıyor? Yetişemiyor. Çünkü sohbette insibah ve inikas vardır. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle o nur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. En azim bir mertebeye çıkabilir. Şöyle bir misal verilse belki buna tam örnek olmaz da ama inşallah bir ışık tutar. Şimdi bir mum düşünün. Mum düşünün. Şu mumun üzerinde bir kağıt olsa yakar. Değil mi? Yakar. Bir mum üzerine tutsak mumu eritebilir. Ama bir demir eritmeye çalışsak binler sene o mum yansa o demir erimez. Bir de küçük tüpler var, tüp gazlar var. Onu da üzerine bir demir tutun, onu belki eritmesi mümkün olsa bile çok uzun zaman gerekiyor. Biraz daha ısısı fazla olan bir şeye koyun, yine de bakıyorsunuz ki epey uzun bir müddet belki ancak eritebilir. Ama aynı demir parçasını alın, demir çelik fabrikasına götürün, İskenderun'a ve orada o büyük büyük şeylere, kazanları atın. Attığınız anda suya inkılap ediyor. Niye? Çünkü orada 5000, 6000, 7000 derecelik ısılar var. 5000, 6000, 7000 derecelik o ısılara o demir parçasını atın, suya inkılap ediyor. Ama yine ısıya sahip olan bir mum ya da bir küçük tüp gaz ya da herhangi bir ısıya sahip olan bir nesnenin üzerine tutun, senelerce, günlerce, aylarca onun erimesine yapabilir? Vakit alabilir. İşte arkadaşlar, aynı demir parçası olarak bütün insanları alalım. Gerçi sahabelerde üstün bir meziyet var, şahıs olarak da. Farz edelim ki onlar da bizim gibi. Ama muhatap oldukları ısı demir çelik fabrikasındaki 5000, 6000, 7000 derecelik ısı olduğundan dolayı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olduklarından, sohbetine mazhar olduklarından dolayı bir anda o sahabeler ne yapıyorlar? Eriyorlar. Peki biz niye eriyemiyoruz? Biz ona muhatap olmuyoruz ki. Biz mum ışığıyla, mum ısısıyla ya da tüp gazının ısısıyla muhatap olduğumuzdan dolayı bizde fazla erime söz konusu olmuyor. Onun için evet biz biraz ısınıyoruz bazen, bakış kendimizden geçiyoruz ama onların halini bizim anlamamız mümkün değildir. Onun için sahabelerle kendimizi kıyaslamamız bazen çok büyük bir yanlışlık, hatta büyük bir edepsizlik. Sohbette insibah ve inikas vardır. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle onur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Bir adam ömrü boyunca çalışıyor diyelim, milletvekili oldu. Ama bir padişah düşünün mesela, herhangi bir adam alır, kendisine vezir-i azam yapabilir. Onun kıymetinden, ehemmiyetinden değil, padişah olan dostluğundan o makamı ne yapıyor? Bir anda kesbedebiliyor. Ya ömür boyu çalışacak, o da oraya çıkması da mümkün değildir çoğu kez, ya da böyle bir sultana dost olacak. İşte sahabelerin kazandığı nokta, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir sultana dost olmalarıdır. Peki biz niye o mertebeye ulaşamıyoruz? Çünkü böyle bir zatın döneminde yaşamamışız. Böyle bir zatın risaletiyle doğrudan irtibatlı olmamışız. Evet. Birazdan diyecek zaten. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. En büyük veli kim? Az önce dedik ya, Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, haşa onlar küçük değil. Onlar bizim gibi insanlar için ulaşılamayacak neticede, mertebede insanlar. Ama sahabelerle kıyasladığımız vakit en büyük veli en küçük bir sahabeye yetişemiyor. Sadece sohbet-i nebevi olarak baksak bile, sohbet-i nebeviye mazhar olan zatlar olarak baksak bile yetişmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet dönemine yetişmemişler, risaletine dost olmamışlar. Olmadıkları için ondan o mertebeye ulaşmaları mümkün değildir. Bir de Es-Sevabu Kel-Faisr var, onları inşallah ileride okuyacağız. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam dar-ı ahirete irtihal etti mi, vefat etti mi, o kapı kapandı artık. Artık mahiyet değişti. Yani sahabelerle normal insan arasında kaç fark var? Bunun artık kıyası, bunun artık tartışması olmaz. Bir sahabe kaç mümin eder? Onun da tartışması olmaz. Şu arada böyle bir kıyas yapmak büyük bir yanlış. Mesela bir peygamber kaç ümmet eder? Böyle bir kıyas olmaz ki. Bir insan kaç koyun eder? Böyle bir kıyas olmadığı gibi bir sahabe kaç ümmet eder? Ya da bir peygamber kaç ümmet eder gibi bir kıyasa giremiyoruz. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra dünyaya kim gelirse gelsin, onun sohbetine müşerref olan zatların kıymetine, mertebesine ulaşamıyor. Çünkü artık o kapı kapanmıştır. Artık mahiyet farklılaşmıştır. Ondan sonra artık tabi'in dönemi başlıyor. Hatta derecesine göre diyorlar alimler. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan sahabeler en üstün, ondan sonra da tabi'in dönemi, ondan sonra da onlara tabi olan tebe-i tabi'in dönemi en üstün insanlarla doludur. Ama dediğimiz gibi ahir zamanda gelen Hazreti Mehdi bu gibi şeylerden ayrı bir makam var. Sahabelerden sonra en yüksek makam Üstadımızın ifadesiyle Hazreti Mehdi'nindir. Evet. Hatta burası çok enteresan. Üstadımızın yakaladığı hakikaten çok mükemmel böyle nükteler var. Bunları alıp yazmak lazım. Hatta, çünkü bu soru soruluyor. Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviye mazhar olan veliler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile yakazaten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Bazıları şu soruyu soruyor. Diyorlar ki mesele Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine müşerref olmak mı? Biz de evet diyoruz. Diyorlar ki o zaman Celaleddin Suyuti gibi zatlar, başka başka zatlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmüşler mi, görüşmemişler mi? Biz de diyoruz ki evet. Celaleddin Suyuti gibi zatlar 40'tan fazla, 100'den fazla yakazeten şu andaki alem gibi oturup Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmüşler. Sohbetine müşerref olmuşlar.
Yani o devirde mi yaşamışlar?
Yok.
O devirde yaşamışlar.
Ondan 100 sene sonra, 500 sene, sonra 600 sene sonra gelmiş olan zatlar.
He.
Ya.
Evet.
Çok enteresan.
Enteresan.
Şimdi Celaleddin-i Suyuti Hazretleri gelmiş 500 sene sonra. Ama öyle bir mükemmel ruhunu terbiye etmiş, kalbini tenvir etmiş, yüksek bir mertebeye çıkmış ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onunla beraber oturup sohbet ediyor. Ve bunu kendisi ifade ediyor. Sanmayın ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam şu anda ölmüş, aramızdan ayrılmış değil. O her zaman hay ve diridir. Şu ümmetin başında bir kumandan-ı azam olarak devamlı iş başındadır. Bunu öyle bilelim. Onun için Celaleddin Suyuti Hazretlerine taalluk edecek herhangi bir hizmet varsa onunla görüşür, ona emir verir, ona komut verir, yol gösterir, tavsiyede bulunur, sohbet eder. Şimdi bazıları şunu soruyor. Madem ki mesele sohbet-i nebevidir, madem ki iksir ve feyiz oradan geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir defa görüşmüş olan zatlar sahabe oluyor da, Celaleddin Suyuti gibi zatlar yüzden fazla görüşmüş de onlardan daha üstün olmaz mı? Hadi hepsinden olmasın da yarısından fazla makam kazanması lazım. Üstadımız da diyor ki hayır diyor. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la yakazaten şu andaki alem gibi görüşseler de yine de onlar o mertebeye ulaşamazlar. O makama varamazlar. Peki neden? Biliyorsunuz üstadımız davamız mücerred değil diyor. Her birisi bürhan-ı kat'i ile müberhendir diyor. Biz şu mesele böyledir, şöyledir, öyleyse bunu böyle kabul ediniz demiyoruz. Söylediğimiz her ifadenin arkasındayız, delilini de ispatını da yaparız diyor. Celaleddin Suyuti gibi zatlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la uyanık alemde, yakaza aleminde görüşüyorlarsa bile sahabenin mertebesine ulaşamazlar diyor üstadımız. Bu bir hüküm cümlesi. İspatı var mı? İspatı var. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam iki kanat sahibi. Birisi risalet ve nübüvvet, birisi velayet. Dolayısıyla kendisi hayattayken, dünyadayken ashabıyla beraber bir peygamber olarak, bir nebi olarak, bir resul olarak kendisi onlarla müşerref olmuş. Onlarla muhatap olmuş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra arada bir görülmesi peygamber olarak değil, bir veli olarak görüşmüş. Peki peygamber mi büyük, veli mi büyük? Peygamber büyük. Madem peygamber daha büyüktür, öyleyse Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik sıfatıyla yaptığı görüşme, velilik sıfatıyla yaptığı görüşmeden o derece daha üstün olması gerekiyor. Ne güzel delil değil mi? Elhamdülillah.
Peki peygamberimizin vefat etmesiyle o nebilik vazifesi bitiyor mu yoksa?
Artık o insanlara ve işte vazifedar şeylere sirayet ediyor. Ama şahıs olarak görülmesi artık peygamberlik olarak değil. kendisine emir veriyor, ne şey yapıyor ama velayetiyle görünüyor. Görünmesi yani. Oldu mu? Vazife devam ediyor ama kendisinin görünmesi, kendisinin konuşması, kendisinin görüşmesi Resul olarak, dünyada bir beşe olarak bulunması hasebiyle değil. Bir veli olarak artık. Veli sıfatıyla. Evet.
Bazı rüyalarda da hani görülebilir piramide mi? Aynı o şekilde.
Aynı var. Aynı. Ya evet, tabii. Doğru. Aynı.
Ne güzel koşmuş. Öyle. Yani.
Hakikaten. Çok rüyalar var. Biliyorsunuz bazı rüyalara şeytan karışabiliyor. Ama sadık rüyalar var. Bunlara şeytan giremez. Sadık rüyaların başında da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın göründüğü rüyalar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şekline şeytan girip insanları aldatamaz. Onun için bir rüyada ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm diyen bir insan gördüğü şeyler sadıktır diyoruz yani. Ya çok böyle ümmetten bazı zatlar orada duyduklarını sanki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan duymuşlar gibi emir telakki edip yapmışlar.
Hocam sanki görüp de konuşmama mesela gördünüz ama konuşmadınız.
Evet.
Peygamber Efendimiz.
Evet.
Yani bu oluyor
değil mi? Oluyor tabii. Görmek miyim yani? Mesela şimdi sen öyle görmüşsün. Belli öyle anlaşılıyor. Şimdi öyle gördüğün vakit sevinmedin mi? He?
Tabii ki sevindim.
Ha işte. İşte o insana bir feyiz veriyor. Bir kemalat veriyor. Bazen insanın simasına bakmak da ayrı bir şey veriyor. Bazen konuşmak ayrı bir şey veriyor. Bazen dokunmak ayrı bir şey veriyor. Onun için görmüşsün ama konuşmamışsın. O da inşallah size çok ayrı bir şey verir yani. Kıymetini bilmek lazım ama. İnşallah. Çünkü sahabelerin sohbeti Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam nuru ile yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı görmeleri Velayet-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam nuru ile sohbettir. Sahabeler Risalet-i Ahmediye Aleyhissalatu sohbet ediyor ama veliler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra dünyaya gelenler Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ile bir sohbettir ve o nispette bir şeref ve makam kazanıyorlar. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam cihetindendir. Nübüvvet itibariyle değil, madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksekse, o ki sohbette o derece tefavüt etmek lazım gelir. Bir peygamber, bir veliden ne kadar üstünse, peygamberlik velayetten ne kadar üstünse, peygamber sohbeti velilerin sohbetinden ne kadar üstünse, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile görüşen sahabelerin sohbetten aldığı feyiz ile velilerin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la yakazeten yaptıkları sohbetten aldıkları feyiz ve makam ve nur o derece birbirinden farklıdır. O derece birbirinden ayrı bir mertebeye sahiptir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesmederdi. Enteresan bir şey. Birisi kendi öz kızını 6 yaşına gelmiş, ondan sonra böyle şefkat timsali bir kız diyelim. Ondan sonra merhamete muhtaç bir kız çocuğu, bakıyorsunuz ki babası o kadar kalbi katılaşmış, o kadar insaniyeti kaybolmuş, o kadar perişan olmuş manen, arıyor kendi öz kızını, toprağa gömüyor. Öldürüyor ve geliyor, aynı o kalbi taşıdığı vakitte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna duruyor, bir saat, Arapçada saat an demektir. Bir an da diyebilirsiniz buna. Bir an, bir dakika, bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref oluyor daha sonra bir karıncaya ayak basamayacak bir duruma geliyor. Böyle bir mükemmel bir şefkat mertebesi taşıyor. En mükemmel timsali Hazreti Ömer. Hazreti Ömer de kendi kızını diri diri toprağa gömenlerden birisi. Hatta kızı, Hazreti Ömer kızını gömmek için kuyu eşiyor, kabir eşiyor, sakalına toz toprak kaçıyor, kendi kızı, aman babacığım senin sakalına işte toprak şey yapmış, ondan sonra kum karışmış, sen kirlenme diye temizlediği vakitte bile o kuyunun içerisine atmış. Ya. Daha sonra Hazreti Ömer geliyor, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a biat ediyor. İdare ettiği topraklar, şimdiki Türkiye'nin 10 katı kadar topraklar. Medine'de oturuyor. Dicle ve Fırat'ın kenarında bir kurt, bir koyunu incitse, adli ilahinin Ömer'den hesap sormasından korkarım diyecek kadar adalet timsali oluyor. 1400-1500 sene sonra bile hala onun adaleti dillere destan bir şekilde konuşuluyor.
Hocam ben bir şey dedim. Bin önce yaşattınız da onun çoban şeyinde.
Evet.
Kurt çoban, kurt kuzuya saldırınca çoban demiş ki tamam.
Aynen öyle. Bir kurt bir kuzuya saldırınca çoban demiş ki eyvah Ömer öldü. Enteresan. Tabii onun anlattığı şey başka. Yani ben öyle bir adalet oluşturmam lazım ki kendi alemimde bu hayvanlara bile sirayet etsin. O kadar böyle dikkat ediyormuş yani. Onun için üstadımız bir nazar-ı peygamber birden bire kalbeder. Bir bedevi cahil bir arif-i münevver. Birbiriyle kıyası bir semere bir şecer. Eğer misal istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer diye bu meseleyi üstadım çok güzel bir şekilde bayraklaştırıyor. Peygamber aleyhisselam birisine nazar etti mi bu zat bedevi olabilir, cahil olabilir, çok zalim birisi de olabilir. Yeter ki kalbinde az bir kıpırdanma olsun, o sohbet-i nebeviye, o nazar-ı peygamber birdenbire kalbediyor. Birdenbire değiştiriyor. Ya, sanıyor diyor ki kömürü elmas eder o nazar. Bedeviyi alim ediyor o nazar. Ya, zalimi Hazreti Ömer gibi adil bir seviyeye getirecek kadar mükemmel bir nazarı peygamberi aleyhisselam. Şimdi onlar o nazarla muhatap olmuş, o iksirle muhatap olmuş, o sohbetle muhatap olmuş ve her an beraberler. Elbette onlar ne yapıyor? İnsanlığın taşıdığı bütün menfi hislerden, çeşitli duygulardan derecelerine göre ne yapıyorlar? Arınıyorlar. Bir ayet geliyor, hemen mahkez buluyor ya. Allah yolunda infak edin diye bir ayet geliyor, sahabe bunu işliyor, Medine'nin en güzel hurmalıklarına sahip orada iken hanımına diyor ki ben diyor bu ayeti duyar duymaz içinden Allah yolunda şu bahçeyi tasadduk etmek geçti. Haydi gidelim diyor buradan. Bu artık bizim değildir diyor. Allah'a ve Resulüne vakfediyorum diyor. Şimdi hanım diyor ki peki diyor Allah için söyle diyor. Bunu diyor vakfederken tasadduk ederken beni de niyet ettin mi diyor. Allah'a kasem ederim ki seni de niyet ettim deyince kalkıyor eşyalarını toplayıp çıkıyor. Şimdi düşünün ki mesela bu ev benim. Bir ayet gelecek. Tamam hepsini vakfettim. Diyeceksin. Ve onlar da rıza gösterecek. Çok zor bir hadise. Allah'a şükürler olsun ki böyle önderlerimiz var. Başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabiler. Bunlar bizim için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ifade buyurduğu gibi onlar yıldızlar gibidir. Kime iktida etseniz, kime uysanız, kimi kendinize rehber tutsanız saadeti bulursunuz. Doğruyu, istikameti bulursunuz diye Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Ders veriyor, tavsiye ediyor, yol gösteriyor. Cenab-ı Hak hepsinin de şefaatlerinden ayrı etsin inşallah. Hem cahil, vahşi bir adam bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, cahil. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi, o mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. Bakın Java Adası dediğimiz Endonezya ve Malezya gibi yerler var. Java Adası diyoruz. Orada çok kalabalık bir Müslüman kitlesi var biliyorsunuz. Sadece Endonezya nüfusu 250 milyon. Oranın sebepler noktasında Müslüman olmasına vesile olan hadise bir sahabinin oraya ticaret maksadıyla gitmesidir. Enteresan bir şey. Şimdi gidiyor, kendisi kumaş satıyor. İşte tüccar kendisi. Gidiyor şimdiki Endonezya'da ya da Malezya'da kendine bir dükkan açıyor. Oranın dinini de fazla bilmediği için oranın ahalisinden birisini de kendisine bir eleman olarak tutuyor. Maaşlı bir şekilde ve çalıştırıyor. Bir gün bakıyor bir hanımefendinin de bir kumaş var. Diyor ki sen bunu diyor filan dükkandan aldın değil mi? Evet. Nasıl, beğendiniz mi malı? Evet diyor. Kendi dükkanında. Çünkü o malı kendisine başka kimse satmıyor. Şu fiyatı aldınız değil mi deyince hayır diyor. Şu fiyatı aldım, daha fazlasını söylüyor kadın. Öyle mi diyor? Hayır diyor. Bunun hakkı o kadar değil. Bunun hakkı diyelim 10'dur. Ama sen 15 almışsın. Gidelim diyor. Hanımı da alıyor. Kumaş da alıyor. Yanına gidiyor. Kendi yazmışına diyor ki sen bunu kaça sattın? 15'e sattım diyor. Ama bunun diyor hakkı fiyatı diyor 10 liradır diyor. Niye 15'e sattın? 15'e de satsa millet razı. Kaliteli bir mal. Demek ki o fiyata değiyor. Diyor ki pazarlık yaptık diyor. O buna razı oldu. Ben de razı oldum. Sattım diyor. Bunda şer'i olarak bir problem yok ki. Hayır diyor. Ben diyor şu malı şu kadar alıyorum. Bunun diyor hakkı da şu kadardır deyip bu kadarı satman lazım deyince fazla parayı alıyor kasadan kadına uzatıyor. O kadın da gidiyor. Her tarafa bu hadiseyi anlatıyor. Ta o mesele oranın kralına kadar ulaşıyor. Çağırıyor bunu.
Bu sahabe dedi.
Ya.
Sahabe.
Yani sahabe olarak biliyoruz. Belki tabiin de olabilir ama sahabe olarak biliniyor. Şimdi diyor ki sen diyor bunu niye yaptın diyor. Putlara tapan bir millet. Birbirlerini aldatmayı kendine kar sayan bir millet. Sen bunu niye yaptın diyor. Zaten kadın diyor almış diyor. Diyor ki efendim diyor biz diyor Müslümanız diyor. O kadını ben aldatabilirim. Herhangi bir insanı da aldatabilirim. Sizi de aldatabilirim. Ama Allah'ı aldatamam diyor. Benim üzerimde Allah var diyor. Allah'ın korkusu diyor benim kalbimde var diyor. Ahiret var, hesap vereceğim diyor. Ödeyince sen diyor nasıl bir inanç taşıyorsun diyor. Bana dinini bir anlat. Anlatıyor. Kral başta olmak üzere o Java Adası'nın büyük bir bölümü Müslüman oluyor. Ya. Böyle insanlar nasıl yetişmişlerse o iksiri peygamberiden, o sohbet-i nübüvvetten öyle bir feyiz almışlar ki o feyiz bir an bir fiiline aksediyor. 1400 senedir o zat Java Adası'nda işlenen bütün faaliyetlerden, hizmetlerden, ubudiyetlerden hisse alıyor. Bir metrelik kumaş. Elhamdülillah. Tekrar okuyayım şu son cümleyi. Hem cahil vahşi bir adam bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi, o mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehberi kemalat olurdu. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha ma salat.